Ayrım 26, Şeffaf, Stephen King, sayfa 212. Beach zangırdayan kamyonetini elinden geldiğince hızlı sürdü. Vakit bulup da bu eski taşıtı o yeni inanılmayacak bilgilerinin yardımıyla değiştirememişti. Neyse ki kamyonet onu istediği yere kadar götürdü. Derry sınırını açtıktan sonra bir süre bekledi. Endişeyle bu kahrolasıca aynasızlar başka yoldan mı gittiler diye söylenirken polislerin düşüncelerini hafifçe algıladı. Gözlerini yarı kapatıp başını yana eğdi. Emin olabilmek için bir süre bu düşünceleri dinledi. Dişsizliği yüzünden dudakları büzülmüştü. Şimdi ağzı ihtiyar bir adama benziyordu. Evet, gelenler onlar. Memurların düşünceleri daha belirginleşiyordu. Ruhla ilgili düşünceler, çillerle ilgili. Kanın altındaki çilleri belli oluyordu. Beach başını sallayarak gaza bastı. Kamyoneti yola çaprazlamasına park etti. Arkadaki makineli tüfeğe benzeyen şeyin üzerindeki muşambayı aldı. Bir tahtaya çakılı olan düğmeleri sırayla çevirdi. Hafif bir uğultu duyuldu. Devriye arabasının farları ağaçları aydınlatırken Beach de iyice eğildi. Otomobil tekerlek gıcırtıları arasında durdu. Beach polislerden birinin bu da nesi dediğini duydu. Sonra iki adam arabadan indiler. Beach'in kulağına bir vızıltı geldi. Sinekler, naylonun altından gelen kan kokusunu alıyor ama geyiğe erişemiyorlardı. Beach pek yakında elinize şahane bir fırsat geçecek diye düşünerek güldü. Ama ne yazık ki şu iki polisin tadına bakamayacaksınız. Boğuk sesli polis, ben bu kamyoneti Heaven'da gördüm, Bent dedi, lokantanın önünde duruyordu. Beach bir düğmeye uzandı, gülerken pembe dişleri ortaya çıktı. Arabadan uzaklaşın çocuklar, otomobile isabet ettirmek istemiyorum. Haydi oradan uzaklaşın, tamam mı? Sonra kapıya vuran Tommy'ler kapınıza vuruyorlar, meraklı köpekler diye düşünerek kıkır kıkır gülmeye başladı, elinde değildi. ''Kamyonda biri varsa konuşsun.'' Beach'in kıkırtıları daha duyulur bir hal aldı. Kendine engel olamıyordu. Belki de böylesi daha iyi oldu. İki polis birbirlerine baktılar ve tabancalarını çekerek kamyonete doğru geldiler. Beach onlar devriye arabasından iyice uzaklaşıncaya kadar bekledi. Taşıta zarar vermemesi söylenmişti ona. Polisler iyice yaklaştıkları zaman Beach düğmeye bastı. Konuk geldi ahmaklar diye düşünerek bir kahkaha attı. Yeşil enli bir ışın borudan fırlayarak iki polisin etrafını sardı. Beach yeşil ışığın içinde sarı kıvılcımlar olduğunu fark etti. Polislerden birinin tabancasının tetiğini arka arkaya çektiğini anladı. Beach'in burnuna kızmaya başlayan transformatörlerin kokusu geldi. Sonra yeşil ışık söndü. Polisler ortadan kaybolmuşlardı. Hemen. Beach yere atlayarak mümkün olduğu kadar hızla ilerledi. Yerde dumanları tüten bir tek ayakkabı vardı. Eğilip onu aldı, sonra az kalsın elinden düşürüyordu. Ayakkabının bu kadar ağır olacağını sanmamıştı. Sonra nedenini anladı. Ayakkabının içinde hala çoraplı bir ayak vardı. Beach geri dönerek papucu kamyonetin içine attı. Kente döndüğü zaman onu ortadan kaldıracaktı. Gömmeye gerek yoktu. Haven'da cisimleri kaldırmak için çok daha etkili yöntemler uyguluyorlardı. Mafya buradaki taşralı yankileri neler yaptıklarını bilseydi bizi satın almaya kalkarlardı diye düşündü. Yine kıkır kıkır güldü. Sonra geyik ölüsünü yakalayarak çekti. Bu kimin fikriydi? İhtiyar Dave'in mi? Neyse önemli değil. Artık Haven'da fikirler herkesin ortak malı olmaya başlıyordu. Naylona sarıldı geyik, hem ağır hem de taşınması zordu. Beach onu çekiştirerek yola kaydırdı. Leşi sürükleye sürükleye götürdü. Naylon tabakasını çabucak açtı. Geyiğin karnı ustalıkla yarılmış ve iyice temizlenmişti. Beach hayvanı zorlukla kucağına alarak hendeğe attı. Gerileyerek plastik örtüyü aldı, kaplayıp kamyonete bindi. Örtüyü yanına koyarak motoru çalıştırdı. Oradan uzaklaşmadan önce sahneyi inceledi. Evet, her şey anlatacakları hikayeye uygundu. İki polis hayvanda sadece bir kişinin ölümüne neden olan kazayı inceledikten sonra Derry'e dönerken yasakları aldırmayarak geyik avlamış olan birkaç kişiyle karşılaşmışlardı herhalde. Polislere ne mi oldu? Ah işte önemli noktada bu, öyle değil mi? Günler geçerken iki memurun akıbetinden gitgide daha fazla endişe edilmeye başlayacaktı. Yasakları aldırmayan avcılar polisleri görünce paniğe kapılmış, onları öldürüp ormana gömmüş olmalıydılar. Beach içinde yönetmeliğe uygun lacivert çorap olan siyah ayakkabıya bakarak gıdaklar gibi güldü. Gidi ukala, bu sabah bu ayakkabıyı giyerken gece neler olacağından haberin yoktu değil mi? Beach Jernigan tekrar güldü. Eve dönerken kendini hayatında hiç bu kadar iyi hissetmediğini düşünüyordu. Eve Hillman 25 Temmuz 1988 tarihli Bangor Daily News gazetesinin baş sayfasından. İki eyalet polisi Derry'de kayboldu. Bütün bölgede aramalar yapılıyor. David Bright bildiriyor. Dün gece 9.30 biraz geçe terk edilmiş devriye arabasının Derry yolunda bulunması üzerine ikinci bir arama ekibi daha oluşturulmuştur. Maine eyaletinin orta ve doğu bölümleri iyice taranmaktadır. Bu yapılan ikinci büyük aramadır. İlk arama 4 yaşındaki David Brown'ın bulunması için yapılmıştır. Çocuk hala kayıptır. İşin en garip yanı, memur Benton Rose'la Peter Gubbins'ın da kayboldukları sırada aynı kentten yola çıkmış olmalarıdır. İki memur Haven'da bir kişinin ölümüne neden olan kalorifer kazanı patlaması olayıyla ilgili ilk soruşturmayı yapmışlardı. İlgili haberi bu sayfada okuyabilirsiniz. Polisin gelebilecek en kötü haber diye tanımladığı son gelişme, boş devriye arabasının yanında bulunmuş olan içi temizlenmiş geyikle ilgilidir. Bu olay nokta nokta nokta. Beach ertesi sabah kahve içerlerken Dick Allison'la Newt Beringer'a ''İşte şuna bakın'' dedi. Haven lokantasında yeni gelen gazeteye göz gezdiriyorlardı. ''Kimsenin iki olay arasında bir bağ olduğunu fark etmeyeceğini sanıyorduk, kahretsin.'' Newt sakin ol diye mırıldandı. Dick de başını salladı. Kimse dolaşırken ormana giren ya da bir sapık tarafından kaçırılan 4 yaşında bir çocukla iri yarı iki eyalet polisi arasında bir bağ olduğunu düşünemez. Öyle değil mi Dick?
Tabii.
Aslında yanılıyorlardı. Bangor Daily News gazetesinin birinci sayfasından. Haven polis müdürü garip bir kazada öldü. Kentin lideri sayılıyordu. John Leandro bildiriyor. Maine'deki 3 kadın polis müdüründen biri olan Ruth McCausland, dün doğup büyüdüğü Haven kentinde ölmüştür. Bayan McCausland 50 yaşındaydı. Haven gönüllü itfaiye örgütünün başı olan Richard Allison, Bayan McCausland bozuk bir valf yüzünden belediye binasının bodrumuna dolan yakıt buharları alev aldığı için öldü demiştir. Kentle ilgili pek çok dosyanın durduğu bodrumun ışığı yeterli değildi. Belki de Bayan McCausland kibrit çaktı. Hiç olmazsa şimdilik böyle düşünüyoruz. Allison'a binanın kundaklandığını gösterecek bir ipucu bulunup bulunmadığı sorulduğu zaman da itfaiye müdürü hayır diye cevap vermiştir. Ancak olayı incelemek üzere gönderilen iki eyalet polisinin ortadan kaybolması bu konuda karar vermemizi zorlaştırıyor. İlgili haber yukarıda. İki memur da rapor vermedikleri için herhalde buraya eyalet yangın müfettişlerini çağırmak zorunda kalacağız. Ama şu ara yalnızca kaybolan iki polisi düşünüyor ve onların sağ salim ortaya çıkmalarını diliyorum. Haven'ın encümen başkanı Newton Beringer da bütün kentin Bayan McCausland için yas tuttuğunu açıklamış ve o büyük bir kadındı demişti. Hepimiz onu severdik. Diğer Haven'lılar da aynı sözleri tekrarlamış ve çoğu ağlamışlardır. Bayan McCausland Haven için çalışmaya nokta nokta nokta nokta. Tabii iki olay arasında bir ilişki olduğunu anlayan biri çıktı. Hillen'in büyük babası Eve. İkinci Dünya Savaşı'nın başında küçük iki çelik plakayla dönen Eve Hillman. Yaşlı adam Haven'daki patlamadan sonra pazartesi sabahını Derry Hastanesi'nde 371 numaralı odada torununa bakarak geçirdi. Her sabah öyle yapıyordu zaten. Derry'nin ana caddesinin aşağılarında möble bir oda tutmuştu. Hemşireler onu sonunda torununun odasından çıkardıkları zaman oraya gidiyor ve genellikle uykusuz gecelerini o odada geçiriyordu. Bazen karanlıkta yatarken ona sanki borulardan hafif kahkahalar yükseliyormuş gibi geliyordu. O zaman sen çıldırıyorsun ihtiyar diye düşünüyordu. Ama bu doğru değildi. Bazen de kendi kendine keşke çıldırmış olsaydım diyordu. Hemşirelere David'in başına gelenleri açıklamaya çalışmıştı ama hepsi de ona acımışlardı sadece. Eve önce durumu fark etmemişti. Ancak bir gazeteciyle konuşmak hatasını işledikten sonra gözleri açılmıştı. Hemşirelerin onun kaçırdığını düşündükleri anlaşılıyordu. Küçük çocuklar arka avludaki sihir gösterisi sırasında ortadan kaybolmazlardı. Bunu bilmek için hemşirelik okuluna gitmeye gerek yoktu. Gazeteci David Bright'la yaptığı konuşmada Eve Hillman'ı düş kırıklığına uğratmıştı. Yaşlı adam yorgundu ve korkudan hastalanmış gibiydi. Bright'ın onun çıldırmış sandığının farkındaydı. Öfkeyle gazeteden çıkarken ihtiyar bir budaladan daha aptalı olamaz diye düşünmüştü. Ve bu akşam ihtiyar budalaların en ahmağı olduğumu da kanıtladım. Bir daha kimseye Haven'da olanları anlatmaya çalışmayacağım. Evet, yaşlıyım. Ama bir daha kimsenin bana zavallı deli dermiş gibi bakmasına izin vermeyeceğim. Hiçbir zaman. Eve Hillman bu sözünü tam tamına 56 saat tutabildi. Yani pazartesi çıkan gazetelerin başlıklarını görünceye kadar. Haberleri okuduğunda gidip soruşturmayı yöneten adamla konuşmak istedi. Gazete adının Dugan olduğunu yazıyor ve Ruth McCausland'ı çok iyi tanıdığından söz ediyordu. Hatta Dugan, Ruth'un cenazesinde kısa bir konuşma yapmak için bu önemli olayla ilgili çalışmalarına biraz ara verecekti. Eve Ruth'u çok iyi tanıyormuş anlaşılan diye düşündü. Ama iki gece önce gazeteciyle konuşmaya giderken duyduğu o heyecan ve heves kaybolmuştu. Şimdi korku ve umutsuzluk duyuyordu. Birinci sayfadaki iki haber bütün cesaretini kırmıştı. Haven bir yılan yuvasına dönüyor diyordu kendi kendine. Şimdi bu sürüngenler insanları sokmaya da başladılar. Birini buna inandırmam şart. Ama bunu nasıl yapacağım? Birini Haven'dekilerin telepatiyle konuştuklarına nasıl inandıracağım? Kentte daha neler olduğunu Tanrı bilir. Neler olduğunu nasıl anladığımı zorlukla hatırlarken bir başkasını ikna edebilir miyim? Gözlerimle hiçbir şey görmedim ki bu işi nasıl başarırım? Nasıl? En önemlisi de şu, her şey gözlerinin önünde ama onlar bunu fark etmiyorlar bile. Bu durumda ben onlara gerçeği nasıl açıklarım? Şuracıktaki bir kente bütün ahali çıldırıyor ve kimsenin bundan haberi yok. Eve Hillman tekrar ölüm ilanlarının bulunduğu sayfayı açtı. Ruth gazetedeki fotoğrafından o parlak gözleriyle ihtiyara baktı. Güzel ve dürüst bakışlı gözler sakindi. Eve Haven'da en aşağı 6 hatta 12 erkeğin Ruth'a aşık olduklarını düşündü. Kadın bunun farkına bile varmamıştı. Ruth'un gözleri ölüm fikrini bile reddediyormuş gibiydi. Bunun saçma bir şey olduğunu açıklıyordu ama o ölmüştü. Arama ekibi hazırlanırken Hilly'yi oradan nasıl uzaklaştırdığını düşündü. ''Bizimle gelebilirsin Ruth'i.'' ''Bunu yapamam Eve, beni ara.'' Ruth'un Derry'e gelerek kendisine katılabileceğini düşünmüş ve onu aramaya çalışmıştı. Böylece Ruth hem tehlikeden kurtulacaktı hem de Eve hikayesini anlattığı zaman onu destekleyecekti. Yaşlı adam Ruth'la 3 kez konuşmaya çalışmış ama başaramamıştı. Sonunda Derry santralındaki kız belki de telefon telleri koptu demişti. Ve Ruth, Eve'in sonuncu çabasından 3 gün sonra onunla bağlantı kurmuştu işte, gazetedeki ölüm ilanı yoluyla. Eve başını kaldırarak Hilly'e baktı, torunu uyuyordu. Doktorlar çocuğun komada olduğunu kabul etmiyorlardı. Beyin dalgaları komadaki bir hastanınkine benzemiyor diyorlardı. Bu dalgalar onun derin bir uykuda olduğunu gösteriyor. Eve bu sözleri aldırmıyordu. Hilly'nin tehlikeli bir noktaya doğru kaydığının farkındaydı. Belki doktorların aralarında fısıldaşırken sözünü ettikleri otizme ya da komaya. Ama bunlar sadece birer sözcüktü. Hilly kayıp gidiyordu. Bu da yeterince korkunçtu. Eve torununu Derry'e getirirken çocuk müthiş bir şok geçirmiş gibi davranmıştı. Yaşlı adam Hilly'nin Haven'dan çıkar çıkmaz kendisine geleceğini sanıyordu. David için endişelenen Bryant'la Mary de büyük oğullarının ne kadar kötü durumda olduğunu fark etmemişlerdi. Ama Haven'dan kaçmanın Hilly'ye bir yararı olmamıştı. Çocuk hastanede ilk gün 11 saat uyumuştu. Basit soruları cevaplayabiliyor ama daha önemlileri aklını karıştırıyordu. Başının ağrıdığından yakınmaktaydı. Sihir gösterisini hiç hatırlamıyor, doğum gününün üzerinden sadece bir hafta geçmiş olduğunu sanıyordu. O gece derin derin uyurken bir cümleyi açık açık söylemişti. ''Bütün oyuncaklarımı vereceğim.'' Eve'in tüyleri diken diken olmuştu. Hilly, David ortadan kaybolduğu zaman da haykırarak aynı sözleri tekrarlamıştı. Hilly ertesi gün 14 saat uyumuştu. Aklı daha da karışmış gibiydi. Çocuk psikoloğa göbek adını sorduğu zaman Jonathan demişti. Oysa bu David'in göbek adıydı. Hilly şimdi hemen hemen 24 saat uyuyordu artık. Gözlerini açtığı zaman Eve ya da hemşirelerden birine bakıyordu. Ama ona bir şeyler söylediği zaman tatlı tatlı gülümsüyor ve yeniden dalıyordu. Masallardaki sihirli sarayda uyuyan bir çocuğa benziyordu. Başlangıçta nöroloji bölümünde bir ayrı gürültü olmuştu. Hilly'nin röntgen filmlerinde beyin zarında iri bir gölge vardı. Doktorlar çocuğun bu sersemliğine bir beyin tümörünün neden olduğunu düşünmüşlerdi. Ama ertesi gün o gölge kaybolmuştu. Sinir uzmanları hemen röntgencinin başına dikilmişlerdi. Eve doktorların röntgenciye fena halde çattıklarını anlıyordu. Uzmanlardan biri ona yeniden film alınacak demişti. Ama bir şey çıkmayacağından eminim. Zaten bir terslik olduğunu anlamıştım.
Neden?
İri yarı kırmızı sakallı doktor gülümsemişti. Çünkü o gölge pek büyüktü. Yani beyninde o büyüklükte tümör olan çocuk uzun süre hasta yaşar hatta ölürdü.
Anlıyorum, o halde Hilly'nin ne derdi olduğunu hala öğrenemediniz.
Uzman kaçamak bir cevap vermişti. Bir iki şeyin üzerinde duruyoruz. Ertesi sabah çocuk psikolojisi uzmanı tekrar gelmişti. Simsiyah saçlı, çok şişman bir kadındı. Hilly'nin annesiyle babasının nerede olduklarını öğrenmek istemişti.
Öbür oğullarını bulmaya çalışıyorlar.
Eve böylece kadını susturacağını ummuştu ama o susmamıştı.
Onlara telefon edin. Buradakini bulabilmek için yardımlarına ihtiyacım var.
Sonunda Bryant'la Mary gelmişlerdi ama Hilly'ye yardım edememişlerdi. İkisi de değişmiş, acayipleşmişti. Psikolog da hissetmişti bunu. İlk sorulardan sonra usul usul karı kocadan uzaklaşmaya başlamıştı. Eve de yerinden kalkıp odadan fırlamamak için kendini zor tutmuştu. Kızıyla damadının o garip gözleriyle kendisine bakmalarını istemiyordu. Bakışları benimle ilgili kötü bir planları var diye düşünmesine neden oluyordu. Bu blue jeanli ve kareli gömlekli kadın onun kızıydı. Mary hala kızına benziyordu ama eski Mary değildi artık. Mary'nin önemli yanları ölmüştü, geri kalanları da can çekişiyordu. Çocuk psikoloğu bir daha Hilly'nin babasıyla annesinin çağrılmasını istememişti. Uzman ondan sonra iki kez daha gelmişti. İkinci sefer cumartesi günü öğleden sonra Haven'daki belediye binasının uçmasından bir gün önce. Damdan düşer gibi ona neler yediriyorlardı diye sormuştu. Yarı uyuklayan Eve irkilmişti. Ne?
Ona neler yediriyorlardı?
Bilinen yiyecekleri.
Bu bakımdan kuşkum var.
Eve buna gerek yok demişti. Ben kaç kez onlarda yemek yedim. Neden sordunuz?
Kadın sert sert, çünkü 10 dişi birden dökülmüş demişti.
Eve parmaklarının artroz yüzünden sızlamasına rağmen yumruğunu iyice sıktı ve bacağına şiddetle vurdu.
Ne yapacaksın ihtiyar? David gitti. Kendini onun öldüğüne inandırsan daha iyi olmaz mı?
Evet, bu her şeyi basitleştirirdi. Daha üzücü bir hale sokardı ama basitleştirirdi. Ne var ki Eve torununun öldüğüne inanamıyordu. İçinde bir şey David'in hala yaşadığından emindi. Güçlü bir ön sesi. David yaşıyor diye fısıldıyordu. O kayboldu ve ölümle karşı karşıya.
Ah evet, bu kesin. Ama torununun yine de kurtarılabilir.
Eğer bir şeyler yapmaya karar verebilirsen ve karar verdiğin şey doğru olursa. Ama senin gibi yaşlı bir budala bunu başaramaz ki. Eve pazartesi günü akşama doğru Hilly'nin odasında kestirirken birdenbire titreyerek uyandı. Korkunç bir kabus görmüştü. Rüyasında kayalık ve karanlık bir yerdeydi. İğne gibi sipsivri tepeli dağlar, soğuk pırıltılı yıldızlarla dolu kara bir göğe doğru uzanıyordu. Buz gibi bir rüzgarda dar geçitlerde inleyerek dolaşmaktaydı. Eve yıldızların ışığında aşağıda dümdüz bir ovanın uzandığını görüyordu. Kuru, soğuk ve cansız bir yerdi orası. Dev yarıklar, zikzaklar çizerek uzanıyordu. Sonra bir yerden David'in hafif sesi geldi. ''Bana yardım et büyük baba. Soluk alırken canım yanıyor. Bana yardım et büyük baba. Soluk alırken canım yanıyor. O oyuna katılmak istemedim ama Hilly beni zorladı. Şimdi de yolu bulup eve dönemiyorum.'' Bütün vücudu ter içinde kalmış olan yaşlı adam doğrularak torununa baktı. Terler yanaklarından gözyaşları gibi akıyordu. Kalkarak karyolaya yaklaştı, çocuğun üzerine eğildi. ''Hilly, kardeşin nerede, David nerede?'' Bu soruyu daha önce de kaç kez sormuştu. Ama bu kez Hilly gözlerini açtı, ıslak gibi duran gözleriyle boş boş bakıyordu. Everett Hillman'ın kanı dondu sanki. Kör bir kahinin bakışıydı bu bakış. Hilly sakin sakin ve anlaşılır bir biçimde Altair 4'te dedi. David Altair 4'te ve kapıya vuran Tommy'ler de var. Tommy'ler kapıya vuruyorlar. Gözleri tekrar kapandı. Yeniden derin bir uykuya daldı. Eve onun üzerine eğilmiş kımıldamadan duruyordu. Suratı kireç gibiydi. Yaşlı adam bir süre sonra titremeye başladı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 221.